Ayrım 16.
Başkaldırı anlayışının tarihimizde sonuncu kez acıma anlayışıyla karşılaştığı bu dakikada bu değer üzerine durup onu inceleyelim. Üniversite öğrencisi Kalyalev, yıldırıcı eylemden ona katılmadan söz edilebilir mi diye haykırır. 1903 yılından başlayarak Azef'in, daha sonra da Boris Savenkov'un yönetimi altında Devrimci Sosyalist Parti'nin savaş örgütünde toplanmış bütün arkadaşları bu büyük söze yakışır bir davranış gösterirler. Titiz insanlardır bunlar. Başkaldırı tarihinde koşullarının, dramlarının hiçbir şeyini yadsımayan son insanlar olacaklardır. Yıldırı içinde yaşamışlar, ona inanmışlardır. Ama onun acısını da hep duymuşlardır. Kalabalığın içinde bile kuşkulara kapılmış bağnazlar tarihte enderdir. 1905 yılının insanları kuşkularından hiçbir zaman sıyrılamamışlardır hiç değilse. Onlara sunabileceğimiz en büyük saygı şu 1950 yılında bizden önce kendi kendilerine sormadıkları ve yaşamları ya da ölümleriyle bir dereceye kadar yanıtlamadıkları hiçbir soru soramayacağımızı söylemektir. Oysa hızla gelip geçtiler tarihten. Örneğin Kalyalev 1903 yılında Savenkov'la birlikte Yıldırı eylemine katılmaya karar verdiği zaman 26 yaşındadır. 2 yıl sonra Ozan asılmıştır. Kısacık bir eylem süresi ama bu evrenin tarihini birazcık tutkuyla inceleyenler için Kalyalev baş döndürücü geçişi içinde yıldırıcılığın en anlamlı yüzlerinden biridir. Sasanov, Schweitzer, Pokotilov, Vanarovski ve geri kalanların çoğu Rusya'nın ve dünyanın tarihinde hep böyle belirdiler. Gittikçe daha acılı bir başkaldırının hızla gelip geçen unutulmaz tanıkları olarak bir an parlayıp sönüverdiler. Hemen hepsi tanrısızdır. Bombasını Amiral Dubasov'un üzerine fırlatırken ölen Boris Vanarovski daha liseye bile girmeden önce çocukluk arkadaşlarından birine tanrısızlık dersi verdiğimi anımsıyorum diye yazar. Bir tek sorun karıştırıyor kafamı ama nereden takılmıştı aklıma? Öyle ya, ölümsüzlük konusunda en ufak bir bilgim yoktu. Kalyalev'e gelince Tanrı'ya inanır o. Başarısız kalacak bir suikasttan birkaç dakika önce Savenkov sokakta bir İkoa'nın önüne dikilip bir eliyle bombayı tutarken bir eliyle de istavroz çıkardığını görür. Ama dini kapı dışarı eder. İdamından önce hücresinde dinsel yardımları geri çevirir. Gizlilik yalnız yaşamak zorunda bırakır onları. Geniş bir insan topluluğuyla bağıntıda olan eylem insanların güçlü sevincini bilmezler. Bilseler de soyut bir biçimde bilirler. Ama kendilerini birleştiren bağ onlar için bütün bağlanmaların yerini tutar. Şövalyelik diye yazar Sasanov. Sonra da şöyle açıklar. Bizim şövalyeliğimiz öyle bir ruh kazanmıştı ki karşılıklı bağıntılarımızın gerçek özünü kardeş sözcüğü bile yeterince açıklayamaz. Aynı Sasanov dostlarına kürekten şöyle yazar. Bana gelince mutluluğun kaçınılmaz koşulu sizlere tam bağlılığımın bilincini hep sürdürmektir. Vanarovski de sevdiği kadın kendisini alıkoyarken ona arkadaşlarımın yanına geç varırsam senden nefret ederim dediğini saklamaz. Biraz gülünç bulur bu sözü ama o zamanki ruhsal durumunu ortaya koyduğunu da belirtir. Bu birbirlerine sokulmuş, bu Rus halkı içinde yitip gitmiş küçük erkekler ve kadınlar topluluğu kendilerini hiçbir şeyin yöneltmediği cellatlık mesleğini seçer. Genel olarak insan yaşamına saygıyı ve kendi yaşamlarına karşı en büyük kurbanlık özlemine dek varan bir hor görüyü benliklerinde birleştirir. Aynı çelişki üzerinde yaşarlar. Dora Brilliant için izlence sorunlarının önemi yoktu. Yıldırı eylemi her şeyden önce yıldırıcının gösterdiği özverilerle güzelleşiyordu. Ama yıldırı çarmıh gibi çöküyor insanın üzerine der Savenkov. Kalyalev'e gelince her dakika canını vermeye hazırdı. Daha da iyisi bu özveriyi tutkularla arzuluyordu. Plev'e karşı suikast hazırlığı sırasında atların altına atılarak bakanla birlikte ölmeyi önerir. Vanarovski de özveri eğilimi ölümün çekimiyle birleşir. Tutuklanmasından sonra ana babasına şöyle yazar. Delikanlılığımda kaç kez kendimi öldürmeyi düşünmüştüm. Aynı zamanda canlarını tehlikeye atan hem de öyle tümden tehlikeye atan bu cellatlar başkalarının canına bilinçlerin en titiziyle dokunuyorlardı ancak. Büyük Dük Sergey'e yapılacak suikast ilk seferinde başarısızlıkla sonuçlanır. Çünkü Kalyalev Dük'le birlikte arabada bulunan çocukları da öldürmeye yanaşmaz. Bütün arkadaşları da kendisine hak verir. Savenkov başka bir yıldırıcı Rachel Lurie konusunda şöyle yazar. Yıldırı eylemine iman etmişti. Ona katılmayı bir onur ve bir görev sayıyordu ama o da kan görmeye dayanamıyordu. Aynı Savenkov, Amiral Dubasov'a Petersburg-Moskova ekspresinde suikast yapılmasına karşı çıkar. En ufak bir patlama vagonda da olabilir ve yabancıları öldürebilir. Savenkov daha sonra 16 yaşında bir çocuğu bir suikasta kattığını yıldırıcı bilinç adına öfkeyle yatsır. Çarlık zindanından kaçacağı sırada kaçmasını önleyecek subaylara ateş etmeyi düşünür. Ama silahını askerlere çevirmektense ölmenin daha iyi olduğuna karar verir. Vanarovski bu işi vahşi bulduğu için hiçbir zaman avlanmadığını söyleyen bu insan öldürücü de şöyle der. Dubasov karısıyla birlikte ise bombayı atmayacağım. Başkalarının yaşamı konusunda böylesine derin bir kaygıda birleşen, böylesine büyük bir kendini unutmuşluk, bu kibar katillerin başkaldırı yazgısını en aşırı çelişkisi içinde yaşadıklarını düşünmemize neden olur. Bir yandan şiddetin kaçınılmaz niteliğini benimserken, bir yandan da onun doğrulanmamış olduğunu gizlemledikleri düşünülebilir. Hem zorunlu hem bağışlanmaz, işte böyle görüyorlardı öldürmeyi. Bayağı yürekler bu korkunç sorunla karşı karşıya gelince terimlerden birini unutarak rahata erebilir. Biçimsel ilkeler adına her türlü kendiliğinden şiddeti bağışlanmaz bulmakla yetinerek dünya ve tarih düzeyindeki şu yaygın şiddete girişmeyi daha uygun bulacaklardır. Ya da tarih adına bu şiddetin zorunlu olmasıyla avunacak, tarihi insanda adaletsizliğe karşı çıkan her şeye uzun ve tek bir saldırı durumuna sokuncaya dek cinayete cinayet ekleyeceklerdir. Çağdaş yoksayıcılığın iki ayrı yüzü işte, biri burjuva, biri devrimci. Ama söz konusu olan aşırı kişiler hiçbir şeyi unutmuyorlardı. Bu durumda zorunlu bulduklarını doğrulayamayınca, doğrulama olarak kendi kendilerine sunmayı, sordukları soruyu kişisel özveriyle yanıt vermeyi tasarladılar. Onlardan önceki tüm başkaldırmışlar için olduğu gibi, onlar için de öldürme intiharla özdeşleşti. Böyle oldu mu bir yaşam başka bir yaşamla ödenir ve bu iki kurbanlıktan bir değer umudu doğar. Kalyalev, Vanarovski ve ötekiler yaşamların eşdeğerliliğine inanırlar. Öyleyse düşünce için öldürmekle birlikte hiçbir düşünceyi insan yaşamından üstün tutmazlar. Düşünceyle tamamı tamamına aynı düzeyde yaşarlar. Ölünceye dek düşünceyi kendi varlıklarında cisimlendirerek doğrularlar. Dinsel olmasa da doğa ötesi bir başkaldırı anlayışı karşısındayız hala. Bundan sonra aynı kemirici inançla coşmuş başka insanlar gelecek. Bu yöntemleri duygusal bulacak, herhangi bir yaşamın yine herhangi bir yaşamla eş değerde olduğunu yadsıyacaklardır. O zaman da adı tarih bile olsa soyut bir düşünceyi insan yaşamının üstüne çıkaracaklar. Kendileri bu düşünceye önceden boyun eğmiş olduklarından, durumun saymacılığına bakmadan başkalarına da boyun eğdirtmeye karar vereceklerdir. Başkaldırı sorunu aritmetikle değil, olasılık hesabıyla çözülecektir artık. Düşüncenin gelecekteki gerçekleşmesi karşısında insan yaşamı her şeyde olabilir, hiç de olabilir. Hesapçının bunun gerçekleştirme inancı ne denli büyükse, insan yaşamı o denli az değer taşır. Son noktasında da hiçbir değer taşımaz olur. Bu sınırı, yani filozof celatlar ve devlet yıldırıcılığı çağını inceleyeceğiz. Şimdilik 1905 yılının başkaldırmışları, bulundukları sınırda, bomba gümbürtüleri içinde, başkaldırının başkaldırı olmaktan çıkmadıkça avuntuya, inakçı rahatlığa götüremeyeceğini öğretir bize. Görünüşteki biricik başarıları, hiç değilse yalnızlığı ve yoksayıcılığı yenmeleridir. Yoksadıkları ve kendilerini dışarı atan bir dünyanın ortasında, tüm yüce gönüller gibi kardeşliği yeniden kurmaya çalışırlar. Küreğin çölünde bile mutluluklarını sağlayan, karşılıklı olarak birbirlerine besledikleri, tutsaklaştırılmış ve sessiz kardeşlerin uçsuz bucaksız kitlelerine dek uzanan sevgi, bunalımlarının ve umutlarının boyutlarını verir. Bu aşka hizmet etmek için ilkin öldürmeleri gerekir. Suçsuzluğun egemenliğini kesinlemek için de belli bir suçluluğu benimsemeleri. Onlar için ancak son anda çözülecektir bu çelişki. Yalnızlık ve şövalyelik, el çekme ve umut, ölümün özgürce benimsenmesiyle aşılacaktır ancak. 1881'de 2. Aleksandra suikastı örgütleyen, öldürmeye 48 saat kala tutuklanan Yeliyabov da suikastın gerçek hazırlayıcısıyla ölmek istemişti. Yetkililere yazdığı mektupta, iki dar ağacı yerine bir dar ağacı hazırlanması yalnız hükümetin alçaklığıyla açıklanabilir diyordu. 5 dar ağacı birden dikildi. Biri de sevdiği kadın içindi. Ama sorgular sırasında zayıflık göstermiş olan Risakov, dehşetten yarı çılgın bir durumda sürüklenerek dar ağacına getirilirken, Yeliyabov gülümseyerek öldü. Çünkü Yeliyabov, öldürüldükten ya da öldürttükten sonra yalnız kalırsa, istemediği ama Risakov gibi yüklenmek zorunda kalacağı bir suçluluk bulunduğunu biliyordu. Dar ağacının eşiğinde Sofya sevdiği adamı ve öteki iki dostunu öptü ama Risakov'a arkasını döndü. Böylece Risakov yeni dininin cehennemliği olarak yalnız öldü. Yelyabov için kardeşlerinin ortasında ölmek haklı çıkmak demekti. Öldüren kişi daha da yaşamaya razı olursa ya da daha da yaşamak için kardeşlerine ihanet ederse suçludur ancak. Ölmek tam tersine suçu sıfıra indirir. Charlotte Corday, Fokker Timville bunun için haykırır. Vay canavar, beni katil sanıyor. Suçsuzlukla suçluluğun, usla us dışının, tarihle ölümsüzlüğün yarı yolunda yer alan bir insansal değerin iç parçalayıcı ve gelip geçici sezgisidir bu. Bu buluş dakikasında ama yalnız bu dakikada bu umutsuzlara garip bir huzur gelir. Kesin utkuların huzuru. Polyanov hücresinde ölmenin kendisi için kolay ve tatlı olabileceğini söyler. Vanarovski ölüm korkusunu yendiğini yazar. Yüzümde tek kas titremeden, tek sözcük söylemeden çıkacağım dar ağacına. Bu da bana yapılan şiddetin değil, yalnız yaşadıklarımın sonucu olacak. Çok daha sonra Üsteğmen Şimit de öyle yazacaktır. Ölümüm her şeyi tamamlayacak, devamla işkenceyle taçlanarak tartışılmaz, kusursuz olacak. Sonra Kalyalev, yargıçların karşısına suçlayıcı olarak dikilip de dar ağacıyla cezalandırılan Kalyalev, kesinlikle ölümü bu gözyaşları, bu kan dünyasına karşı son bir protesto sayıyorum der. Yine Kalyalev, kendimi parmaklıkların ardında bulduktan sonra herhangi bir biçimde canlı kalmak istediğini hiçbir zaman duymadım diye yazar. Dileği yerine getirilecektir. 10 Mayıs'ta sabahın ikisinde benimsediği biricik doğrulamaya doğru yürüyecektir. Başında bir fötür şapka, tepeden tırnağa karalar içinde pardösüsüz olarak dar ağacına çıkar. Ölüm mahkumu haçı uzatan rahip Florinski'ye yalnız şöyle der. Yaşamla ilgimi kestiğimi ve ölüme hazırlandığımı daha önce de söylemiştim size. Evet, burada dar ağacının dibinde yok sayıcılığın son dakikasında eski değer yeniden doğar. Bu değer başkaldırmışlık anlayışının bir çözümlenmesi sonunda bulduğumuz varız sözcüğünün bu kez tarihsel bir yansımasıdır. Hem kendi kendisini hem de tükenmez dostluk için ölenin düşüncesiyle Dora Brilliant'ın altüst olmuş yüzünde ölümcül bir parıltıyla parlayan budur. Kürekte protesto etmek ve kardeşlerini saydırtmak için Sazanov'u intihara iten de budur. Bir general kendisinden arkadaşlarını ihbar etmesini isteyince onu bir tokatta yere yuvarladığı gün Neçayev'i bile arıtan da budur. Böylece bu yıldırıcılar bir yandan insanların dünyasını doğrularken bir yandan da tarihimizde sonuncu kez gerçek başkaldırının değerler yaratıcı olduğunu kanıtlayarak bu dünyanın yukarısında yer alırlar. 1905 yılı onlar dolayısıyla devrimci atılımın en yüksek noktasını belirtir. Bu tarihten sonra bir düşüş başlar. Kiliselere din kurbanları yapmaz artık. Onların harcı ya da suçsuzluk kanıtlarıdırlar. Sonra papazlar ve yobazlar gelir. Gelecek devrimciler yaşamların değiştirilmesini istemeyeceklerdir. Ölüm tehlikesine razı olacaklar ya devrim için, devrime hizmet etmek için kendilerini elden geldiğince korumayı da benimseyeceklerdir. Öyleyse kendileri için tüm suçluluğu da benimseyeceklerdir. Alçalışa boyun eğme, işte devrimi ve insan kilisesini kendilerinden üstün tutan 20. yüzyıl devrimcilerinin gerçek özelliği budur. Kalyalev tam tersine zorunlu yol olan devrimin yeterli bir erek olmadığını ortaya koyar. Evren saygısını önce zorunlu, sonra yetersiz gördüklerini Kalyalev'le Rusya'da Alman arkadaşları dünya tarihinde Hegel'e gerçekten karşı çıkmış kişilerdir. Görünme yetmiyordu Kalyalev'e. Bütün dünya kendisini onaylasa bile hala bir kuşku kalacaktı Kalyalev'in içinde. Kendisi onaylayabilmeliydi. Coşkun alkışların her gerçek insanda uyandırdığı kuşkuyu susturmak için herkesçe haklı görülmek bile yetmeyecekti ona. Kalyalev sonuna dek kuşku duydu ama bu kuşku onu eylemden alıkoymadı. Bunun için başkaldırının en arı görüntüsüdür. Ölmeyi, bir yaşamın karşılığını gene bir yaşamla ödemeyi benimseyen kişi, yoksamaları ne olursa olsun, tarihsel birey olarak kendisini aşan bir değerin varlığını kesinler. Kalyalev ölünceye dek tarihe verir kendini, öleceği anda ise tarihin yukarısında yer alır. Bir bakıma kendisini ona yeğe tuttuğu doğrudur. Ama neyi yeğe tutar, duralamadan ölüme attığı kendi varlığını mı, yoksa cisimlendirdiği, yaşattığı değeri mi? Yanıt kuşkulu değildir. Kalyalev ve kardeşleri yok sayıcılığı alt ediyorlardı. Şigalevcilik. Ama bu yenge yarınsız olacaktır. Ölümle birleşir. yok sayıcılık geçici olarak kendini yenenlerden sonra ayakta kalır. Devrimci Sosyalist Parti'nin göbeğinde bile siyasal aldırmazlık yengiye doğru yürümesini sürdürür. Kalilev'i ölüme yollayan Önder, Azev çifte oyun oynar. Bir yandan bakanları, dükleri öldürtürken, bir yandan da devrimcileri Okrana'ya ihbar eder. Kışkırtıcılık her şeye izin vardır'a eski yerini verir. Tarihi yerin saltık değerle özdeşleştirir. Bu yoksayıcılık bireyci sosyalizmi etkiledikten sonra Rusya'da 80 yıllarında ortaya çıkan bu bilimsel denilen sosyalizme de bulaşacaktır. Neçayev ile Marx'ın ortak kalıpları 20. yüzyılın tümcül devrimini doğuracaktır. Bireysel yıldırıcılık tanrısal hakkın son temsilcilerini kovuştururken devlet yıldırıcılığı da bu hakkı toplumların kökünden kazımaya hazırlanıyordu. Son erekleri gerçekleştirmek için iktidarı alma teknikleri bu ereklerin örnek doğrulanışından daha üstün sayılmaya başlar. Gerçekten de Lenin görkemli bulduğu bir iktidarı ele geçirme anlayışını Neçayev'in bir arkadaşı ve ruhsal kardeşi olan Tkaçev'den alır. Bunu kendisi şöyle özetler. Her şeyin gizli tutulması, üyelerin özenle seçilmesi, meslekten devrimciler yetiştirilmesi. Çıldırarak ölen Kaçev, yoksayıcılıktan asker sosyalizmine geçişi sağlar. Bir Rus Yakobinciliği yaratacağını ileri sürüyordu. Ama her türlü erdemi yatsıdığına göre Yakobinlerden yalnızca eylem tekniğini almıştı. Sanatın ve aktörenin düşmanıdır. Usla us dışını yalnız teknikte uzlaştırır. Ereği devlet yönetimini ele geçirerek insan eşitliğini gerçekleştirmektir. Gizli örgüt, devrimci kollar önderlerin diktatörlük gücü gibi konular öylesine büyük, öylesine etkili bir başarı kazanacak olan aygıt olgusunu değilse de kavramını tanımlar. Yönteme gelince, Kaçev'in yeni düşünceleri benimseme yeteneğinden yoksundurlar diye 25 yaşını aşmış tüm Rusları yok etmeyi öne sürdüğü düşünülürse bu konuda doğru bir görüşe varılabilir. Gerçekten dahice bir yöntem doğrusu. Çocukların azgın eğitiminin ezilmiş büyükler ortasında yapıldığı üstün devlet tekniğinin gözde yöntemi. Sezar sosyalizmi, tarihsel mantığın egemenliğiyle uzlaşmayan değerleri yaşattığı oranda bireysel yıldırıcılığı suçlayacaktır kuşkusuz. Ama tek doğrulama olarak tanrılaşmış insanlığı kurmak ereğiyle yıldırıyı devlet düzeyine çıkaracaktır. Burada bir halka tamamlanır. Şimdi devrim, gerçek köklerinden kopmuş, tarihe boyun eğdiği için insana olan bağlılığını yitirmiş olarak tüm evreni köleleştirmeyi düşünmektedir. Cinlerde onursuzluk hakkını isteyen yoksayıcı, Berkovenski'nin göklere çıkardığı şigalevcilik çağı başlar artık. Mutsuz ve dizginlenmez bir düşüncedir. Kendi kendinden başka bir anlam taşımayan bir tarih üzerinde egemen olabilecek tek şeyi güç istemini seçer. İnsan dostu Şigalev'de inancası olur. Bundan böyle insanlık aşkı insanların köleleştirilmesini doğrulayan bir kanıt durumuna gelir. Eşitlik delisi Şigalev uzun düşüncelerden sonra gerçekten umut kırıcı olsa bile bir tek öğreti olanak bulunduğu sonucuna varmıştı umutsuzlukla. Sınırsız özgürlükten yola çıkarak sınırsız zorbalığa geldim. Her şeyin yoksanması olan tümcü özgürlük, tüm insanlıkla özdeşleşmiş yeni değerlerin yaşatılmasıyla yaşayabilir ancak. Ancak bunlarla doğrulanabilir. Bu yaratma gecikirse, insanlık ölünceye dek kendi kendini yiyecektir. Bu yeni yasalara giden en kısa yol, tümcü diktatörlükten geçer. Kişilik haklarını insanlığın onda biri taşıyacak, bu onda bir, geri kalan onda dokuz üzerinde sınırsız bir yetki uygulayacak. Bunlar kişiliklerini yitirecekler, bir sürü gibi olacaklardır. Edilgen boyun eğişle yetinecek, böylece ilk arılığa, bir bakıma, ilk cennete geri dönecekler. Burada çalışacaklardır. Ütopyacıların düşlediği filozoflar hükümetidir bu. Ne var ki bu filozoflar hiçbir şeye inanmamaktadır. Cennet ülke gelmiştir ama gerçek başkaldırı yatsımaktadır. Ravahol'un yaşamını ve ölümünü kutlayan coşkun bir yazın adamının deyimini kullanmak gerekirse, şiddetçi İsa'ların egemenliğinden başka bir şey söz konusu değildir. Berkovenski acı acı, yukarıda Papa, çevresinde biz, aşağımızda da şigalevcilik der. 20. yüzyılın tümcü dinleri, devlet yıldırıları böyle belirir. Bugün tarihimizin bir yanı üzerinde yeni derebeyleri, büyük engizitörler, ezilmişlerin başkaldırısını kullanarak sürdürüyorlar egemenliklerini. Saltanatları acımasız ama romantiklerin şeytanı gibi acımasızlıklarını taşınması ağır bir yük olması dolayısıyla bağışlatıyorlar. Arzuyu ve acıyı kendimize ayırıyoruz. Kölelerin payına da şigalevcilik düşecek. Yeni, oldukça da çirkin bir kurbanlar soyu doğuyor böylece. Acıları başkalarına acı çektirmekten başka bir şey değil. Kendi efendiliklerinin kölesi oluyorlar. İnsanın tanrı olması için kurbanın da alçalarak cellat olması gerekir. Kurban da cellat da umutsuz bunun için. Artık ne kölelik ne de güç erişebilecek mutluluğa. Efendiler hırçın, köleler asık suratlı olacak. Hakkı vardı St. Justin. Halka acı çektirmek korkunç bir şeydir ama her birini bir tanrı yapmaya karar verdikten sonra insanları tedirgin etmekten nasıl kaçınılabilir? Tanrı olmak için kendini öldüren Krylov'un intiharının Verkovenski'nin suikastı için kullanılmasına boyun eğdiği gibi insanın kendi kendini tanrılaştırması da başkaldırının yarattığı çamurlu yollarına, tarihimizin hala içinden çıkamadığı bu yollara sapar. Devlet yıldırıcılığı ve us dışı yıldırı. Tüm yeni devrimler devletin güçlenmesiyle sonuçlanmıştır. 1789 Napolyon'u getirir. 1848 3. Napolyon'u, 1917 Stalin'i, 20 yıllarında İtalya'da çıkan kargaşalıklar Mussolini'yi, Weimar Cumhuriyeti de Hitler'i. Bu devrimler, hele 1. Dünya Savaşı tanrısal hukukun son kalıntılarını da sildikten sonra, gittikçe artan bir gözü karalıkla insansal ülkeyi, gerçek özgürlüğü kuracaklarını ileri sürmekten geri durmazlar. Devletin o gittikçe artan tüm güçlülüğü bu hırsı her seferinde onaylar. Bunun en sonunda gerçekleşemeyeceğini söylemek yanlış olur. Ama nasıl gerçekleştiği incelenebilir. Ders de arkadan gelir belki. Bu denemenin konusu olmayan birkaç açıklama yanında yeni devletin görülmedik ve dehşet verici gelişimi gerçek başkaldırı anlayışına yabancı olmakla birlikte zamanımızın devrimcilik anlayışını doğurmuş olan ölçüsüz teknik ve felsefe hırslarının mantığa uygun sonucu olarak görülebilir. Marx'ın ön bilimsi düşü, Hegel ya da Nietzsche'nin önceden bildirdikleri Tanrı ülkesinin kökü kazındıktan sonra ussal ya da us dışı ama her iki durumda da yıldırıcı bir devlet çıkarır ortaya. Doğrusunu söylemek gerekirse 20. yüzyılın faşist devrimleri devrim diye adlandırılmaya değmez. Evrensel hırsları eksiktir. Mussolini de Hitler de bir imparatorluk yaratmaya çalıştı kuşkusuz. Nasyonel sosyalist ülkücüler de açık açık dünya imparatorluğunu düşündü. Alışılmış devrim akımlarından farkları, yoksayıcı kalıpta usu tanrılaştıracak yerde us dışını hem de yalnız us dışını tanrılaştırmayı seçmiş olmaları. Böylelikle evrenselden el çekiyorlardı. Yine de Mussolini Hegel'den, Hitler Nietzsche'den geldiğini söyler. Tarihte Alman ülkücülüğünün bazı ön bilgilerini canlandırırlar. Bu bakımdan başkaldırı ve yoksayıcılık tarihinin malıdır. İlk olarak hiçbir şeyin bir anlamı bulunmadığı, tarihin de gücün rastlantısından başka bir şey olmadığı düşüncesi üzerine bir devlet kurdular. Sonuçta gecikmedi. Mussolini daha 1914'te anarşinin kutsal dinini muştuluyor, her türlü Hristiyanlığın düşmanı olduğunu bildiriyordu. Hitler'e gelince, onun dini hiç duralamadan yazgı tanrı ve Valhalla ile birleşiyordu. Tanrısı bir toplantı kanıtıydı. Söylevlerinin sonunda bir tartışma kızıştırma biçimiydi gerçekten. Başarısını sürdürdüğü sürece esinli olduğuna inanmayı yev tuttu. Bozgun zamanında halkın ihanetine uğradığı kanısına vardı. Bu arada kendini herhangi bir ilke önünde suçlu bulmuş olabileceğini gösteren bir şey çıkmadı ortaya. Naziliğe bir felsefe görünüşü verebilmiş olan biricik üstün bilgili insan Ernst Jünger de yok sayıcılığın kalıplarını seçmiştir. Us'un yaşama ihanetine verilebilecek en iyi yanıt, Us'un Us'a ihanetidir ve bu çağın en büyük, en acımasız hızlarından biri de bu yıkma çabasına katılmaktır.